Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altın Oluk Dergisi'nin Ağustos 2023 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Mehmet Büyük Mut'u imzalı "Tasavvuf erişilemez yerde değil, kendimizdedir" başlıklı yazıyı paylaşacağız. Adı her ne olursa olsun Allah Teala'nın tahdid ettiği çerçeveye riayet edilmemesi Müslümanı fasıklığa, fücura ve dalalete sürükler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminden günümüze kadarki süreçte hakiki manada tasavvuf fıkıhtan, tarikat şeriattan ayrılmamıştır. Muhtelif zamanlarda tasavvuf adı altında ortaya çıkan ve ifrat tefrit uçlarında cereyan eden aşırılıklar yine her dönemin şeriata vakıf tarikat ehli uleması tarafından tasih ve tanzim edilmiştir. Heva ve hevesini din edinip şahsına çağıranların ipliği, tarikatı şeriattan farklı görmeyen hakikat ehli kimseler eliyle pazara çıkarılmıştır. Tasavvuf, irfan ehlinin ifadesiyle kartvizit dağıtır gibi ders kağıdı dağıtmak veya bir ajansa abone olur gibi ders evradı eskar alma işi değildir. Nitekim manevi eğitim olarak bilinen kalp terbiyesinde belirli metotlar gereklidir. Bunu da pozitif ilimlerde mahir olan hocalar olduğu gibi manevi eğitimde de üstad olan mürşitlerin talim ve terbiye usulleriyle elde etmek icap eder. Ancak bir kimsenin manevi dersinin olması, o kimsenin şeriattan bağımsız olduğu, helal haram mesuliyetlerinden muaf tutulduğu, manevi ders tövbe aldığı mürşidinin, şeyhinin o kişiyi ahirette kurtaracağı gibi batıl ve garantici inanışlara götürmemelidir. Nitekim Hazreti Peygamber'in kendi kızı Hazreti Fatıma'ya, "Amellerini artır, babanın peygamber oluşuna güvenme" mealindeki ikası, kulluk ve ameli olmadığı müddetçe insanı ahirette kurtaracak herhangi bir dayanağının olamayacağını ifade etmekte, insan için ancak amelinin karşılığı vardır ayetini tefsir etmektedir. Tasavvuf tekkeye, dergaha, ilim medreseye, ibadetse camiye hapsedildiğinde ilim tasavvuftan, ibadet hayatın bizatihi kendisinden tecrit edilmiş olur. Nitekim İslam, inziva, tecrit ve infirat dini değil, camide olduğu kadar çarşıda, evde olduğu kadar sokakta, sulhte olduğu kadar savaşta, okulda olduğu kadar meslekte, ibadetlerde olduğu kadar, evlilik hukukunda, alışverişlerde olduğu kadar, ceza hukukunda da cari olan bir ilahi sistemin adıdır. Ebu Hanife'nin talebelerinden İmam Muhammed'e gelerek zühd ve takva ile alakalı kitap yazmasını isteyen kimselere İmam Muhammed cevaben, "Sizlere helal kazancın nasıl olacağı, alışverişlerde helal ve haram dairesinin ne olduğuyla alakalı Kitabül Bey, alışveriş hukuku kitabını yazdım" demiş, helal kazanç elde etmenin, alışverişlerde hakkaniyet ve adaleti tesis etmenin takva ve tasavvufu temin eden en önemli unsur olduğunu vurgulamıştır. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yediği, içtiği, giydiği ve beslendiği her şey haram olmasına rağmen ellerini kaldırıp bir de "Ya Rabbi, Ya Rabbi" diyerek dua eden bir kimsenin duası nasıl kabul olunur şaşılacak şey ifadesiyle zühd, takva ve dervişliğin gündelik işlerde helal haram hassasiyetinin korunmasına bağlı olduğunu ifade etmiştir. Tasavvuf kimi zaman İmam Rabbani'nin hurafeleri tarikattan temizleyip şeriatın emrettiği çerçevede Müslümanca bir hayatı telkin ettiği mektubatı, kimi zaman Ebu Hanife'nin gündüz yaptığı içtihat ve yetiştirdiği talebelerine ilaveten 40 yılı aşkın süredir yatsı namazının abdestiyle kıldığı sabah namazlarının huşuudur. Kimi zaman akli ve nakli ilimleri tahsil edip tekkesinde irşad eden Akşemseddin'in Fatih Sultan Mehmed'i İstanbul'u gülzar yapan padişah olarak yetiştiren feraseti iken, kimi zaman annesinin sözüne sadakatinden dolayı Hazreti Peygamber'i göremeden ayrılmak zorunda kalan Veysel Karani'nin anne duasına gösterdiği ihtimamdır. Kimi zaman Hazreti Peygamber'in kabri başına gelip, "Şu kabrin sahibi Hazreti Muhammed Mustafa dışında herkesin sözü tartışılabilir, tenkit edilebilir ve reddedilebilir. Sadece peygamberin sözü kayıtsız şartsız kabul edilmek zorundadır." diyen İmam Malik'in Hazreti Peygamber'e olan fıtratı muhabbet ve sadakati, "Kimi zaman Hazreti Muhammed öldürüldüyse artık yaşamanın ne anlamı var? O halde kalkın ve Hazreti Peygamber ne uğrunda öldüyse siz de o uğurda canınızı verin." diyen Enes bin Nadr'ın peygambersiz bir hayatı yok sayan ufku ve gayreti diniyesidir. Kimi zaman kadıyken bir mürşide bende olup tüm varlığını ve dünyayı elinin tersiyle ittiğini tevsik eden Hazreti Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin çarşıda ciğer satan tevazuyken, kimi zaman İslami ilimleri en âli derecede tahsil etmesine rağmen Tapduk Emre'nin kapısında kendi ifadesiyle köle olan Yunus Emre'yi üstadının tabiriyle "bizim Yunus yapan vefa ve bağlılığıdır." Kimi zaman Mısır'ı fethetmesine ve devletinin sınırlarını kat be kat artırıp tüm dünyaya hükmedecek kuvvet ve kudrete eriştirmesine rağmen Şeyhülislam Kemal Paşazade'nin atının ayaklarından sıçrayan çamurlu kaftanın vefat ettikten sonra kabrinin üzerine konmasını vasiyet eden Yavuz Sultan Selim'in alçak gönüllülüğünde, kimi zaman kendi zamanının tüm pozitif ve şer'i ilimlerini tahsil etmesine rağmen Şems-i Tebrizi'nin sorduğu bir sualle gönlüne düşen kıvılcımı harlayıp Mesnevi-i Şerif başta olmak üzere ciltler dolusu beyitlerle Allah sevgisini ve peygamber muhabbetini bir sazlıktan koparılmış bir neyin lisanından anlatan Hazreti Mevlana'nın manevi iklimindedir. Bu sebeple tasavvuf bizden, hayattan ve yaşamdan ayrı gayrı bir yerde, ulaşılamaz bir mevkide, sadece bir kesimin eriştiği bir mertebede, elde edilemez bir kertede değil, kitap ve sünnetin gölgesinde ve kendisindedir. Helal kazancın haramla kirlenip şüpheli hale gelmemesi için hassasiyet gösterilmesi, sadece modern zamanın değil, zamanın ötelere ulaşan dervişliğidir. Mesaisine ve görev tanımına riayet ederek nafakasını temin eden bir çalışan, yaşadığı zamanın dervişidir. Sattığı ürünün kalitesini, bozuk veya eksik, noksan olan tarafını söyleyerek müşteriyi aldatmaktan sakınan kimse, içinde bulunduğumuz zamanın hem dervişi hem mücahididir. Sahih olan İslam'ı sahih olarak öğrenip kalem ve kelamıyla sahih şekilde anlatmaya çalışan, okuduğu okulda bunun hakkını vermeye gayret eden genç kardeşimiz, her dönemin hem mollası hem dervişidir. Eşine ve çocuklarına maddi ve manevi hassasiyet gösteren bir erkek, evinin ve çevresinin dervişi, kocasının hakkına riayet eden bir kadın, Hazreti Hatice ve Hazreti Fatıma'nın yaşadığımız zamandaki müridi, asrın dervişidir. Yalnız kaldığı bir ortamda Allah Teala'nın gördüğünün farkında olan bir kimse, "Onca çiçek aradım ancak bu tavuğu kesmek için Allah Teala'nın görmediği, onun olmadığı hiçbir yer bulamadım" diyerek Üstad-ı Üftadi Hazretleri'nin gönlünü teskin eden Aziz Mahmud Hüdayi'nin yol arkadaşıdır. Hülasa, tasavvuf akademik çevrelerin veya sanal alemin teorik olarak tartıştığı hayattan kopuk malayani malzemesi değildir. Bilakis tasavvuf, şeriatın çizdiği çerçeveye sadakat ve Allah Teala'nın tahdit ettiği nizam ve intizama liyakattir. Hakkın emrettiklerini halkın içindeyken ikame edebilme hassasiyeti ve temrinidir. Şeriatın emrettiği hükümlerin manevi alemimizi inşa ve imar edecek surette tatbik edilmesidir. Beşeri münasebet ve dünyevi meşguliyetler içerisinde haklı olan iltisakı kuvvetli tutabilmektir. Asır ve çağları aşıp ötelere ulaşan dervişliğin mürit ve muhibbi olmanın yoluysa bulunduğumuz yeri tekke telakki ederek yaşantımızın ve haleti ruhiyemizin samimiyet, rızayı ilahi ve muhabbetullahla tezyin edilerek marifetullah'a erişilmesine bağlıdır. Değerli dinleyenlerimiz, Mehmet Büyükmut'u imzalı "Tasavvuf Erişilemez Yerde Değil, Kendimizdedir" başlıklı yazıyı paylaştık. Bir başka yazıyla Sesli Dergi'ye devam ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi de Bilal Akyol imzalı "Türkiye Eğitimde Karma Modele Mahkum Olmamalı" başlıklı yazıyı paylaşacağız. Geçtiğimiz Temmuz ayında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katıldığı bir özel televizyon kanalındaki programda karma eğitimle ilgili "Benim milli eğitim olarak birinci hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşmasını sağlamak. O zaman veliyi ikna etmek için biz gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz. Veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli" ifadeleri Türkiye gündeminde karma eğitimin tartışılmasına zemin hazırladı. Karma eğitim modeli 19. yüzyıldan itibaren başta Batı'da olmak üzere dünya genelinde uygulanmaya başlanmış bir model. Bugünse bilimsel saha araştırmalarından elde edilen veriler ışığında Batı dünyasında yeniden değerlendirilen karma eğitim modeli Türkiye'de tabu haline getirildiğinden ilmi değil, ideolojik zeminde tartışılan bir konu. Konuyla ilgili hali hazırda Strateji Düşünce ve Analiz Merkezi tarafından yayınlanmış bir rapor da bulunuyor. Raporda dünyada ve Türkiye'de karma eğitimin tarihsel serüveni, tek cinsiyetli ve karma eğitim uygulamalarının başarı grafiğinin yanı sıra bu uygulamaların öğrenciler üzerindeki sosyal ve psikolojik etkileri ve her iki modelin savunucularının ileri sürdüğü argümanlar ana hatlarıyla değerlendiriliyor. Raporda şu değerlendirmelerse ilgi çekici. Karma eğitimi savunanlara göre erkek ve kız öğrencilerin birlikte aynı ortamda eğitim görmeli, cinsiyete dair bir ayrım yapılmamalıdır. Karma eğitim modeli demokratik ve laik eğitim anlayışının temelini teşkil etmektedir. Tek cinsiyetli eğitim bilimsel objektifliğe aykırıdır ve demokratik eğitimin bir gereği olarak cinsiyet üzerine bir ayrım doğru değildir. Kadın erkek eşitliği düşüncesinin ilk uygulama alanının okul olduğunu söylemekte ve bu modelin faydalarının sadece eğitim alanıyla ilgili olmadığını, psikolojik, sosyolojik ve pedagojik olumlu yönlerinin olduğunu iddia etmektedirler. Bu düşünceye göre karma eğitim karşı cinste sağlıklı bir etkileşim alanı sağlayarak bireylerin cinsel psikolojilerini biçimlendirir ve sosyalleşmelerine katkı sunar. Karma eğitimi savunanların gerekçeleri bu konunun eğitim açısından oluşturacağı fayda veya zararlardan ziyade siyasi ve ideolojik reflekslere dayanıyor. Diğer bir ifadeyle meseleye yaklaşımları bilimsel bir temelden ziyade ideolojik karakterdedir. Karma eğitime alternatif olarak sunulan tek cinsiyetli eğitimin daha verimli olduğunu savunan bilimsel çalışmaların değerlendirilmesinde de ideolojik endişeler hakim. Karma olarak tek tip bir eğitim dayatması, bilhassa inancından dolayı hassasiyetlere sahip olan ve inancı doğrultusunda karma eğitim almak istemeyen oldukça geniş bir kitleyi mağdur etmektedir. Batı'da karma eğitim tartışmaları eğitimin kalitesi üzerinden pedagojik zeminde yürütülürken, Türkiye'de karma eğitim meselesi laiklik meselesine indirgenerek ideolojik tartışmalara malzeme edilmektedir. Karma eğitim modelinde kız ve erkek öğrenciler ruhi ve bedensel farklılıkları göz ardı edilerek aynı eğitim modeline zorlanmaktadır. Oysa kadın ve erkeğin beyin yapıları ve öğrenme stilleri birbirinden farklılık arz etmektedir. Birçok bilimsel araştırmayla ispatlanmış bu gerçeklik, karma ve tek cinsiyetli eğitim modellerindeki başarı oranlarıyla birlikte değerlendirildiğinde tablo daha net ortaya çıkmaktadır. yapılan araştırmalar, kız ve erkeklerin ayrı okullarda veya ayrı sınıflarda eğitim görmelerinin öğrencileri meşgul eden eğlence, kavga, suç işleme, vakti boşa harcama, taciz ve gebelik gibi olumsuzlukların asgari düzeye inmesini sağladığını göstermektedir. Avrupa Birliği üyesi tüm ülkelerde tek cinsiyetli eğitim veren okullar bulunmaktadır. Tek cinsiyetli okulların kurulması daha maliyetli olduğu için bunların çoğunluğu özel okullardır. Avrupa ülkelerinden Danimarka tek cinsiyetli eğitime geçiş yapan ilk ülkedir. Özellikle erkek çocukların başarı seviyesinin düşük olması ve kızlara daha fazla olanak ve özgüven ortamı sağlama düşüncesi Danimarka'da tek cinsiyetli okulların açılmasında belirleyici olmuştur. İngiltere Eğitim Bakanlığı da okullarda öğrenciler arasındaki şiddet ve kavgalara son vermek için tek cinsiyetli eğitime geçtiklerini belirtmektedir. İngiltere'de tek cinsiyetli eğitim uygulaması bulunan 400'ü aşkın okul bulunmaktadır. Tek cinsiyetli eğitim tercihi olmalı. Eğitim Türkiye'de kanuni değişiklikler yapılarak devlet okulları ve özel okullar dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında aynı müfredat ve eğitim imkanlarıyla eşit biçimde isteyen herkese tek cinsiyetli eğitimin önünün açılması gerekmektedir. Daha sonra okul aile birlikleri ve öğrenci velilerinin görüşleri alınarak toplumdaki ayrı eğitim ihtiyacı bölgesel olarak tespit edilmelidir. Öncelikle aynı çatı altında tek cinsiyetli sınıfların açılması, daha sonra talebin yoğun olduğu yerlerde tek cinsiyetli okullara kademeli geçiş yapılması sağlanmalıdır. Karma eğitim ideolojik çerçevede polemik konusu olmaktan çıkarılıp nitelikli eğitim verilmesi hususuna odaklanılmalı, karma veya tek cinsiyetli eğitim tamamen kişilerin tercihine bırakılmalıdır. Konuyla ilgili sosyolog Profesör Doktor Ergün Yıldırım, kız liselerinin kapılarına vurulan kilitler açılmalı başlıklı yazısında kızlara mahsus okulların Osmanlı'da kuruluş sürecini, Cumhuriyet dönemindeki devamını sürecini aktardıktan sonra şu çağrıda bulunuyor. Hiçbir tarihi gerçekliğe eğitimin çoğulcu ve alternatif demokratik boyutuna bakmadan sadece karşı çıkıyorlar. Bunlar aslında 28 Şubat darbeci eğitim programlarını savunuyorlar. Oysa Atatürk döneminde de kurularak çoğalan 100 yıllık mirasıyla eğitim zenginliğini temsil eden ve belli ihtiyaçlara karşılık veren bu geleneği ihya etmek eğitim meselelerimize büyük bir katkı sağlayacaktır. Karma eğitim uygulamasından beklenilen kazanımlar, kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve kadının toplumsal yönünün belirginleşmesi olarak dile getirilmektedir. Bununla birlikte bireylere cinsiyet eğitimi verecek ortam oluşturmak, cinsiyet kimliğine ve rolüne katkı sunmak ve toplumdaki cinsel tacizlerin önüne geçmek gibi hususlarda hedeflenmektedir. Ancak uzun yıllardır uygulanmakta olan karma eğitim uygulamasıyla bu hedeflerin hiçbirinin istenilen düzeyde gerçekleşmediği görülmektedir. Oysa bir eğitim modelinin toplumsal karşılığının alınması için 20-30 yıllık bir süre bile yeterli olmaktadır. Karma eğitim modeliyle çocuklarda ve gençlerde amaçlananın aksine sosyal ve psikolojik olarak negatif etkiler görülmektedir. Bilimsel saha araştırmaları ve veri analizleri neticesinde dünyada karma ve tek cinsiyetli eğitim veren eğitim müesseseleri mukayese edilmiş, karma eğitim modeline nazaran tek cinsiyetli eğitimin başarı düzeylerine daha olumlu etkilerde bulunduğu saptanmıştır. Karma eğitimin öğrenciler üzerindeki sosyal ve psikolojik tahribatları da eğitim sistemini tek cinsiyetli eğitim odaklı yeniden yapılandırmanın gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Başarı ve performans değerlendirmesi yapan bilimsel araştırmalar, tek cinsiyetli eğitim kurumlarının açık ara başarısını ve karma eğitimin sebep olduğu sosyolojik, psikolojik, biyolojik, ahlaki ve ekonomik tahribatları net bir biçimde ortaya koyarken, hala toplumun tek cinsiyetli eğitim taleplerinin dikkate alınmaması ve karma eğitimde ısrar edilmesi Türkiye açısından ciddi bir sorundur. Türkiye'nin sosyal gerçekliği dikkate alınarak yapılması gereken toplumdaki tek cinsiyetli eğitim taleplerine ve ihtiyaca cevap verecek düzeyde ortaöğretimden itibaren ayrı sınıfların ve ayrı okulların açılmasıdır. Ayrıca Türkiye'de karma eğitim bir hak olarak sunulurken, tek cinsiyetle eğitim tercihinin temel bir insan hakkı olduğu gerçeği göz ardı edilmektedir. Karma olarak tek tip bir eğitim dayatması, bilhassa inancından dolayı hassasiyetlere sahip olan ve inancı doğrultusunda karma eğitim almak istemeyen oldukça geniş bir kitleyi mağdur etmektedir. Değerli dinleyenlerimiz, Bilal Akyol'un kaleme aldığı "Türkiye Eğitimde Karma Modele Mahkum Olmamalı" başlıklı yazıyı paylaştık ve bir başka yazıyla devam edeceğiz birlikteliğimize. Değerli dinleyenlerimiz, Sami Oral imzalı bir Fatiha bölümünde hizmeti son nefese kadar götürebilmek başlıklı yazıyı aktaracağız son olarak. İnsanın babası hakkında yazması ne kadar zor. Hele ki tüm tanıyanlar babasını tarif etmek için hakkında "melek gibiydi" diyorsa. Hiç kimseye kızmayan, görüştüğü herkesi özel bir muameleyle ağırlayan, büyük küçük demeden sürekli hediyeler veren bir baba. Oysa tüm bunların ötesinde o sizin babanız. Desteğini hissetmek ve zorda kaldığınızda veya başınıza iyi kötü herhangi bir olay geldiğinde aramak istediğiniz ilk kişi. Ama bunlar ne yazık ki bizim hayatımızda mümkün olmadı. Çünkü o, ihvanda fani olmak tanımı karşılığında ailesini bedel olarak vermişti. Her zaman büyük küçük demeden ihvan öncelikte olunca ailenin ihtiyaçları listenin hep en sonlarında yer almak zorunda kalırdı. Kıyamet gününün ortamıyla alakalı bir anlatı vardır. İnsan hesaba çekilir ve günahı sevabından ağır gelir. İnsan bir ümitle önce anne baba, sonra da kardeşlerine, akrabalarına yönelir. Fakat hepsi "biz kendi başımızı kurtarmaya çalışıyoruz" diyerek geri çevirir. O kişi daha sonra manevi kardeşine gider. O da "ben de aynı durumdayım ama sevaplarımı al, sen bari kurtul" der. Babamın çok zikrettiği bu menkıbeyi yaşadığımız bazı olayların ertesinde acaba gayb aleminde bu durumu gördü ve bizden olumsuz cevap aldı da mı böyle davranıyor diye düşünmüşümdür. Evlendiklerinde annem bir dua etmiş. "Allah'ım, herkes bana kötü diyebilir, lakin bu adama iyi desinler" diye. Hiç okula gitmemiş, okuma yazma bilmeyen, ömrünün sonuna kadar parayla işi olmayan anacığım, seyri sülükte ileri mertebelere gelmiş müridin bile kendi nefsinden geçerek böyle bir talepte bulunmasının çok zor olduğu bu duayı nasıl bir halis kalple ettiyse, geçen yıllar bu duanın kabul olduğunu gösterdi. Babamın bu kadar çok sevilmesine her zaman annemin bu duasının vesile olduğunu düşünmüşümdür. Babam da şehir dışına çıkacağı zamanlar, "hanım, ben senden razıyım. Rabbim de senden razı olsun. Cennetin 8 kapısının istediğinden gir" diye dua ederek çıkardı. Babam kendisine gelen isteklerin Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olacağına gönülden inanırdı. Onları yerine getirmeyi bir vazife olarak görür, adeta hedefine kilitlenmiş bir füzeye dönüşürdü. Herkesin kahrını çekmek, fiziki şartlara tahammül etmek gibi sıkıntılı durumlar önemini kaybeder, sadece sonuç almaya odaklanırdı. 1990'ların ortalarında Altınoluk abone kayıt işlerine bakmaya başladığı zamanlar abone ücretini peşin almaya çalışıyordum. Kayıt esnasında ücreti peşin vermek istemeyip giden kişilerin bir süre sonra ücreti getirmeleriyle doğru yolda olduğumu düşünüyordum. Ta ki bir gün bu gidenlerin benden ayrıldıktan sonra beni babama şikayet ettiklerini öğrenene kadar. Bu şikayetler üzerine babamın abone ücretini onlara kendi cebinden verdiğini, geri gelenlerin verdikleri abone paralarının da babamdan aldıkları o paralar olduğunu öğrendim. Ubeydullah Ahrar Hazretlerine atfen, "Varidatımız sarfiyatımız kadardır" derdi. Fakat bu hesabı hiç tutturamaz, harcamaları her zaman gelirinden çok daha fazla olurdu. Faraza bir birim değerindeki hediyeye 10 birim harçardı. Emekli maaşını 5 liralık yeni banknotlarla değiştirip bunları karşılaştığı herkese dağıtırdı. Hüsnü zanla bakmak onun en bariz vasfıydı. kendisine yapılan kötü davranışları hafızasından siler, unutur, hiç kimse hakkında kötü düşünmez, düşünse bile bunları dile getirdiğini hiç duymazdı. Babamın kızdığı biri hiç olur muydu? Bu soru onun hakkında en çok merak edilen konulardan biriydi. Bana sorulduğunda benden başka bildiğim yok diye cevaplardım. Birbirimizi sevmeden bize yol vermezler derdi ve muhataplarına da öyle davranırdı. Onu tanıyanların çoğu babamın en çok kendisini sevdiğine inanırdı. Vefatının hemen öncesinde kurban parası topladığı sıralarda vücudundaki enfeksiyonun ancak hastane ortamında tedavi edilebileceğini söyleyen doktorun tavsiyesiyle sabah 9'da hastanede olması gerekirken o hesabına gelen kurban paralarını çekip koordine etmekten hastaneye ancak öğleden sonra 3'te varabildi. Yoğun bakıma kaldırıldığının ertesi günü aklıma bu kurban parası meselesi geldi. Babamın yanında her gün aileden sadece bir kişinin kalmasına izin veriliyordu ve Perşembe günü ziyaret sırası bendeyken kurban parası işini çözmek için ziyaretimi Cuma gününe erteleyip yerime ablamı gönderdik. Cuma günü gittiğimde Sevinici'yi iki haber verecektim. Biri kurban, diğeri de yine cemaatle ilgili. Baba, kurban işini çözdüm, merak etme, ama diyemedim. Doktorlar rahat etmesi için uyutmuşlardı. Artık durumu kritikti. Her an müdahale etmemiz gerekebilir diyerek doktor içeri almadı. Onu son anlarında göremedim. 12.50'de yattığı bloğun altındaki camiye indim. 12.58'de cuma ezanları okunmaya başladı. Saatlerin 13.10'u gösterdiği mübarek vakitlerde babam da emanetini Rabbine teslim etmişti. Hizmet eden çok var fakat bunu son nefese kadar devam ettirebilen pek az derdi ve kendisi de son nefesine kadar azalmayan gayretiyle buna örnek oldu. Yunus Emre Atfen, 72 millete bir gözle bakmayan halka müderrisse de hakka asidir mısrağını çok tekrar ederdi. Bu söz gereğince de herkese merhamet nazarıyla aynı seviyeden bakan babama Rabbimin de engin rahmetiyle muamele edeceğini ümit ediyoruz. Rabbim cümlemize rahmetiyle muamele eylesin. Bizleri de iyiler hürmetine razı olduğu istikamet üzere olan kullar zümresine ilhak eylesin. Ruhu için bir Fatiha, 3 İhlas okumanızı istirham ederiz. Değerli dinleyenlerimiz, bu yazının hemen altında Selahattin Koca Aslan imzalı İhvan'da Fani Olmanın Adresiydi başlıklı kısa bir bölüm var. Onu da paylaşarak nihayet erdireceğiz programımızı. Gönül almanın derdine düştüyseniz her şey bahanedir. Maksat bir gönül yapmaksa bunun için bazen bir kalem, bazen bir tesbih, bazen bir gül kokusu, bir rozet ya da itinayla paketlenmiş bir beypazarı kurusu bile kafidir. Zahiren küçük ama mahiyeti çok büyük bu anlamlı hediyeler bizzat kendisi tarafından güzelce paketlenir, üzerine her satırından muhabbet, samimiyet ve zarafet akan notlar yazılır, itinayla muhatabına gönderilir. Tıpkı aşk derecesinde bağlı olduğu Sahibül Vefa Musa Efendi'nin dillere destan, insana ve ikrama tazim hassasiyetinde olduğu gibi. Bendenizde ve bu satırları okuyan Altınoluk dostlarında Baki amcanın kalbi derinliğini aksettiren zarif cümlelerle bezenmiş ne çok hediyesi vardır kim bilir. Ah, o gönüllerimizi her seferinde mamur eden incelikli hediyeleri kelimelerin mahdut imkanlarıyla anlatmak ne mümkün. Şöyle düşünün, kimin bir cenazesi, bir düğünü olsa Baki amca oradadır. Acıyı da paylaşarak azaltmanın, sevinci de paylaşarak çoğaltmanın derdinde bir güzel adamdır. Kelimelerin mahdut imkanlarıyla anlatmaya çalıştığımız kardeşlik ne demek? İhvanda fani olmak ne demek? Bir gönle Allah için dokunmak ne demek? Hep Baki amcada görürdünüz. Değerli dinleyenlerimiz, merhum Abdülbaki Oral amcanın ardından kaleme alınan yazıları paylaştık. Kendisine Rabbim bir kez daha gani gani rahmet eylesin. İnşallah gerçek hayatta buluşmak duasıyla diyoruz kendisiyle. Ve böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Altınoluk Dergisi'nin Ağustos 2023 sayısından paylaştık yazılarımızı. Bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.